Ayrım 14.
Kadını her şeyden üstün tutan anaerkil düzenin bir simgesiydi. Leto da Anadolu'luydu köken olarak ve de Tanrı anasıydı. Hem Apollon hem de Artemis'e hayat vermiş olarak. İşin aslına bakılırsa her ikisi de geleneksel Anadolu ana tanrıçası zincirinin birer halkasıydılar. Dahası Niobe Leto'nun kendisiydi, Leto da Niobe'nin. Biri Likyalıydı, öteki Frigyalı ama her ikisi de Anadolu'luydu. Neyse. Niobe'yi doğurganlığından dolayı kıskanan Leto değildi yalnızca. Eltisi de kıskanmıştı onu. Aedon yani Bülbül adındaki bu kadının tek bir çocuğu olmuştu. Bu yüzden amansız bir kin bağlamıştı Niobe'ye. Onun en büyük oğlunu öldürmeye karar verdi. Ama tanrılar hoş görmediler onun bu cinayet işlemeye varan kıskançlığını ve Aedon'u şaşırttılar. Aedon Niobe'nin oğlunu öldürüyorum diye kendi biricik çocuğu İtilos'u öldürdü bir gece karanlığında. Sonra da duyduğu büyük acıdan İtilos, İtilos diye sayıklamaya başladı her gece. Tanrılar yine de acıyıp bir bülbüle dönüştürdüler Aedon'u. O güzel ötüşlü bülbül acısından her gece İtilos, İtilos diye bilmeden kendi elleriyle öldürdüğü oğlunu arayan Aedon'dan başkası değilmiş. Teseus. Atina kralı Aigeus iki kez evlenmişti ama hiç çocuğu olmamıştı. Delfoy tapınağına giderek ne yapması gerektiği konusunda akıl danıştı. Bilici ona bir çocuk sahibi olmayı düşünmeden önce şehrini yeniden ele geçirmesini söyledi. Sonra bir şeyler daha dedi ama Aigeus hiçbir şey anlamadı onun bu sözlerinden. Atina'ya dönmeden önce Troizen'e uğradı Aigeus. Oranın kralı Piteus bilge bir insandı. Aigeus'un da akrabası olurdu. Bilicinin sözlerini o yorumlayabilirdi belki. Buna pek de gerek kalmadı anlaşılıyor öykünün gidişinden. Piteus'un Aitra adında bir kızı vardı çünkü ve yemekte içtiği şaraplarla iyice sarhoş olan Aigeus o geceyi bu güzel kızın kollarında geçirdi. Aitra Teseus'a gebe kaldı o gece. Aigeus ertesi sabah oradan ayrıldı. Yola çıkmadan önce de Aitra'ya eğer bir oğlu olursa onu yanında bakıp büyütmesini, bir sınamadan geçmedikçe de babasının kim olduğunu açıklamamasını söyledi. Sonra koca bir kayanın altına kılıcını ve sandallarını gizledi. Aitra'ya da sınama bu olacak işte dedi. Eğer büyüyüp de tek başına bu kayayı kaldıracak güce erişirse o zaman bu sakladıklarını da alıp gelsin bulsun beni Atina'da. Küçük Teseus böylece büyük babasının sarayında Kentaurus Keiro'nun ve eğitmen Konidas'ın gözetiminde büyüdü. Daha çocukluğunda ne yaman bir yiğit olacağını belli etmişti. Günün birinde Herakles gelmişti Piteus'un sarayına. Her zaman üzerinde taşıdığı aslan postunu yere bırakmıştı. Postu canlı bir aslan sanmıştı herkes ve korkuyla sağa sola kaçışmıştı. Teseus ise kılıcını çekip postun üzerine yürümüştü. Çocuk 16 yaşına gelince Aitra onu Aigeus'un silahlarını altına sakladığı kayanın yanına götürdü. Teseus hiç güçlük çekmeden kayayı kaldırdı, altından kılıcı ve sandalları aldı. O zaman annesi söyledi ona babasının kim olduğunu. Teseus babasını bulmak üzere yola çıktı. Denizden de gidilebilirdi Atina'ya, karadan da. Deniz yolu daha güvenliydi ama o tehlikeli olan kara yolculuğunu seçti. Her yer haydutlar ve canavarlarla doluydu. Ama Herakles'in kahramanlık öykülerini dinleye dinleye büyüyen Teseus da onun gibi olmak istediğinden yapılan uyarılara kulak asmadı. Yolda önce Perifetes adlı haydutla karşılaştı. Hephaistos'un oğluydu bu, elinde bir topuzu vardı. Karşısına çıkanları bunun da öldürürdü. Ama Teseus bu haydutun boğazına göre lokma değildi. Onu kendi silahıyla tepeledi ve de topuza el koydu. İkinci olarak Pityokamptes yani çam büken adıyla tanınan haydut çıktı karşısına. Asıl adı Sinis olan bu haydut iki çam ağacını eğerek kurbanının bir ayağını ağacın birine, öteki ayağını da ötekine bağlardı. Sonra da ağaçları bırakır, zavallı kurban her bir bacağı bir ağaçta kalırdı. Teseus onu başkalarına yaptığı gibi yaptı ona da. Hakkından geldiği üçüncü haydut Skiron'du. Bu haydut yolcuları kendi ayaklarını yıkatmaya zorluyordu bir uçurumun kıyısında ve onlar bunu yaparken de bir tekme atarak yuvarlıyordu uçurumdan aşağı. Teseus da ona ayaklarını yıkattı, sonra da vurduğu gibi tekmeyi haydutu uçurumdan aşağı attı. Kerkyon diye bir dev vardı, Poseidon'un oğluydu. Karşısına çıkan herkesi kendisiyle güreşmeye zorlardı ve kimse de bu deve güç yetiştiremediği için yenilirlerdi ona. Dev de öldürürdü onları. Ama Teseus'la da güreşmeye kalkınca yenilen ve öldürülen kendisi oldu. Teseus'un karşısına son çıkan haydut Procrustes olmuştu. Bir yatağı vardı bu haydutun. Eline düşme bahtsızlığına uğrayan kişileri bu yatağa yatırırdı. Eğer boyu yataktan kısaysa gövdesinden çeke çeke uzatırdı yatakla aynı boya gelene değin. Uzunsa o zaman da keserek yatak boyuna denk getirirdi kurbanını. Teseus bu haydutun da hakkından geldi onun kendi yöntemiyle. Bu arada bir de canavar tepeledi kahramanımız. Kromyon diye Tifon ve Ekidna dölünden bir domuzdu bu. Kahramanımız Herakles örneği olağanüstü bir gözüpeklik ve güçle bütün bu işlerin üstesinden gele gele Atina'ya vardı. Ama ünü kendisinden önce varmıştı oraya. Kral Aigeus oğlu olduğunu bilmediği bu genç yiğidi sarayında verdiği bir şölene çağırdı. Kral o sırada büyücü Medea'ya tutulmuştu ve onunla birlikte yaşıyordu sarayında. Medea Teseus'un kim olduğunu öğrenmişti ama Aigeus'a söylemedi bunu. Yalnız bu yabancının onun tahtını elinden alabileceğini bildirdi. Aigeus Medea'nın hazırlayacağı bir zehirle öldürmeliydi bu yabancı genci. Aigeus konuğuna zehirli şarabı uzatırken içsin diye Teseus da kılıcını çıkarmıştı kendisini tanıtmak için babasına. Kabzadaki armayı gören Aigeus delikanlı tam kupayı kafasına dikmek üzereyken kaptı onu elinden. Kendi oğlunu öldürecekti az daha. Onu bu aşağılık cinayeti iten kadın aradı ama o başına gelecekleri anladığı için çoktan kaçıp gitmişti. Babasının büyük bir sevgiyle bağrına bastığı Teseus'u bir başka önemli ama o denli de zor bir görev bekliyordu. Girit'e Minotaurus'u öldürmeye gidecekti kahramanımız. Vaktiyle Poseidon yine kendisine kurban edilmesi koşuluyla bir akboğa armağan etmişti Girit kralı Minos'a. Ama boğanın güzelliğini gören Minos kıyamamıştı ona. Bunun üzerine boğayı delirtmişti Poseidon. Bu hayvanı Herakles diri diri yakalayıp Maraton Ovası'na getirmiş, orada da serbest bırakmıştı. Şimdi de o yöreyi kasıp kavuruyordu boğa. Poseidon boğayı delirtmekle de yetinmemiş, bir de Minos'un karısı Pasifane'yi aşık etmişti ona. Boğayla birleşebilmek için yanıp tutuşan Pasifae, elinden daha birçok iş gelen mimar ve yontucu Daidalos'a bir inek heykeli yaptırtmıştı. Heykelin içine giren Pasifae muradına ermiş dermesine ama dünyaya da bir canavar getirmişti. Minotauros, Minos'un boğası adıyla. Boğa başlı insan gövdeli bir yaratıktı bu. Minos mimar Daidalos'a bir de içine girenin bir daha çıkamayacağı, yolları karmakarışık bir bina yaptırtarak Minotauros'u oraya kapattırdı. Teseus'un Atina'ya gelmesinden önce Minos'un oğlu Andreagos Panathenia bayramlarına katılmak üzere konuk olarak gelmişti Aigeus'un sarayına. Aigeus bütün yarışmaları kazanan bu gencin başarısını kıskandığı için mi nedir, onu Maraton Ovası'nın altını üstüne getiren boğayı öldürmeye gönderdi. Zavallı genç bu azgın canavarı öldüreyim derken kendisi canından oldu. Buna çok öfkelenen Minos konukluk haklarını hiçe sayan Aigeus'u cezalandırmak için Atina üzerine yürüdü. Önce Megara'yı kuşattı. Bu şehrin başında Aigeus'un kardeşi Nisos bulunuyordu yönetici olarak. Erguvan renkli tek bir saçı vardı Nisos'un ve bu tılsımlı saça onun bütün yaşamı bağlıydı. Nisos'un kızı Skilla Minos'u uzaktan görmüş ve aşık olmuştu Girit kralına. Babası uyuduğu sırada bu saçı kesti, Nisos da o anda öldü. Skilla sevgisinin belirtisi olarak bu saçı Minos'a sundu. Ama kral Skilla'nın baba katilliğinden ve vatan hainliğinden öylesine tiksinmişti ki hakaretlerle kovdu kızı. Böyle bir davranışı hiç beklemeyen Skilla kendini denize attı. Atar atmaz da bir kuşa dönüşüverdi. O anda bir atmaca beliriverdi tepesinde. Kuş korkuyla ondan kaçmak isteyince atmaca da ardına takıldı kuşun. O gün bugündür de durmadan kovalarmış bu küçük kuşu. Skilla'nın babası Nisos'muş bu atmaca. Kızını yakalayıp öcünü almak istermiş hep. Minos tiksintiyle kovmuştu Skilla'yı ihanetinden dolayı ama bu ihanetten yararlanmakta da gecikmedi. Başsız kalan Megara'yı aldı önce, sonra da Aigeus'u yenip ağır bir vergiye bağladı Atina'yı. Aigeus her yıl 7 genç kız ve 7 delikanlı gönderecekti Girit'e, Minotauros'a yem olsunlar diye. Teseus babasından bu olanları işitince kendisi de bu ölüm yolculuğuna katılmak istedi gönüllü olarak. Canavarın hakkından gelebileceğini düşünüyordu. Ama bu arada bir başka sorun çıkmıştı babasının başına. Aigeus'un kardeşi Pallas'ın 50 oğlu Atina tahtı üzerinde hak iddia ediyorlardı. Bir düzenle tahtı ele geçirmek, Aigeus'u da Teseus'u da öldürmek istiyorlardı. Ama bu düzenleri ortaya çıktı ve hepsi de Teseus'un elinde can verdiler. Teseus artık yola çıkabilirdi kurbanlık öteki gençlerle birlikte. Gemi yas belirtisi olarak yola çıkarken kara yelkenler açmıştı. Eğer Teseus canavarı öldürmeyi başarırsa dönüşte de ak yelken açacaktı sevinç belirtisi diye. Teseus gerçi Aigeus'un oğluydu ama söylendiğine göre annesi Aitra Poseidon'la da bir gece geçirmişti. Bu nedenle denizler Hakan'ının da oğlu sayılıyordu kahramanımız. Derler ki bu deniz yolculuğunda Teseus bir ara denize dalmış da Nereidler alıp babasının sarayına götürmüşler onu. Denizler Ecesi Amfitrite pırıl pırıl parlayan bir altın çelenk armağan etmiş üvey oğluna. Uzatmayalım, gemi Girit'e vardı, yolculuk da sona erdi. Ama bu 14 genç kız ve delikanlının yaşamlarının da sona ermesi demekti az sonra. Kurbanlık gençler saygın konuklar gibi ağırlandılar önce. Bir şölen düzenlendi onlar için, tıpkı bir idam mahkumunun son arzusunu yerine getirircesine. Herkes acıyordu bu bahtsız gençlere, saygı da duyuyorlardı ayrıca. Çünkü bu yabancı gençler kendilerini kurban ederek Giritli gençlerin canlarını kurtarıyorlardı. Ama bir de aşk doğmuştu bu şölen sırasında. Minos'un kızı Ariadne görür görmez vuruldu yakışıklı Teseus'a. Onunla konuştu, anlaştı. O karma karışık dehlizlerde yolunu bulması için yardım edecekti kahramanımıza. Ama bir de koşulu vardı. Teseus bu kavgadan yüzün akıyla çıkarsa evlenecekti onunla. Bir de yemin ettirdi delikanlıya. Teseus labirente girmeden önce bir yün yumağı verdi genç kız ona. Yumağın bir ucundan da kendisi tuttu. Kahramanımız bu yumağı çöze çöze ilerliyordu kahramanlık dehlizlerde. Amfitrite'nin verdiği parıltılı çelenkle de önünü aydınlatıyordu. Gide gide vardı Minotauros'un inine, silahsızdı Teseus. Ama olağanüstü güçlü kollarıyla silaha gereksinme de duymuyordu zaten. Yumruklarıyla kafasına vura vura öldürdü canavarı. Öteki kurbanlık gençler de onunla birlikteydiler. Dönüşte yumağın yardımıyla yine kolayca çıktılar o geçit vermez dehlizlerden. Ülkelerine dönebilirlerdi artık. Yola çıkarken Teseus Ariadne'yi de aldı yanına, söz verdiği gibi. Atina'ya varmadan önce Naxos adasında mola verdiler. Ama Teseus orada Ariadne'yi tek başına bırakıp nankörce Atina'ya doğru yelken açtı. Yemini oraya kadarmış demek ki. Teseus'un bu yakışıksız davranışını tanrıların öyle buyurmasına bağlayanlar da var. Bu tutumu anlaşılan hiç kimse içine sindiremiyor ki, tanrılara kara çalmak pahasına da olsa, kahramanı aklamak için böyle bir bahane uydurmak gereğini duyuyorlar. Neyse ki onlardan hemen sonra Dionysos gelmiş de Naxos adasına kızı kurtarmış oradan. Bir de nikahını almış onu üstelik. Gemi Attika'ya yaklaşıyordu artık. Aigeus da oğlunun sağ esen dönmesini bekliyordu sabırsızlıkla. Ama Teseus onca telaş ve kargaşa arasında gemiye ak yelken çekmeyi unutmuştu. Kıyıda gemiyi kollayan Aigeus kara yelkenleri görünce oğlunun da Minotauros canavarına yem olduğu sanarak duyduğu üzüntüyle kendini denize attı. O günden beridir Aigeus'un adıyla anılır bu deniz, Ege Denizi diye. Teseus Atina kralı oldu ve birçok reformlar gerçekleştirdi. Attika yarımadasındaki dağınık kasabaları ve küçük şehirleri bir yönetimde birleştirerek Atina Birliği'ni kurdu. Panathenia bayramlarına yeni bir düzen verdi. Pritanion yani belediye meclisi ve Buleterion'u yani şehir meclisi kurdu. Poseidon onuruna İstmos şenliklerini düzenledi. Bütün bu uğraşlar arasında maceralara atılmaktan da geri kalmamıştı. Atina'ya saldıran Amazonlarla savaştı, kraliçeleri Antiope ya da Hippolite'yi tutsak alıp onunla evlendi. Teseus bu arada Lepidlerin kralı Periotos ile çok içten bir dostluk kurmuştu. İçtikleri su ayrı gitmiyordu. Periotos, Zeus'un sayısız çocuğundan biriydi. İki kafadar düşündüler taşındılar, bir Zeus kızıyla evlenmeye karar verdiler. Aynı zamanda bir Zeus kızı da sayılan Tindareos'un kızı Helena'nın güzelliği dillere destan olmuştu o sıralarda. Helena henüz 10 yaşındaydı ama her yerde onun güzelliğinden söz edildiğini duyan iki arkadaş yaşının küçüklüğüne aldırış etmediler ve kaçırdılar kızı. Kime düşeceğini belirlemek için de aralarında kura çektiler. Kız Teseus'a düşmüştü ama Atina halkı Sparta ile aralarını açacak böyle bir kaçırma olayının ürününü kabul etmediği için Teseus Helena'yı Troizen'deki annesi Aitra'nın yanına bıraktı. Şimdi bir Zeus kızı daha bulmak gerekiyordu Peritreos için. Ama ortada ölümlü Zeus kızı da pek kalmamıştı artık evlenecek. Bunun üzerine hiç olmayacak bir işe girişmeye karar verdiler. Ölüler ülkesinin Ecesi Persephone'yi kaçıracaklardı. Başarıları o denli döndürmüştü başlarını. Herakles Ölüler Hakan'ın elinden Ferai kralı Admetos'un karısı Alkestis'i söke söke almamış mıydı onu yeniden kocasına iade etmek için? İki kafadar da bu kez kendi karısını alırlardı onun elinden. Bu denli kolay görünmekteydi bu iş onlara. Ne var ki evdeki hesapları çarşıya uymadı iki arkadaşın. Hades önce güler yüzle karşılanmıştı Teseus'la Periyatos'u. Ama ne maksatla geldiklerini öğrenince tavrı değişti ve oturdukları yerde tutsak etti onları. Kahramanlarımız kıpırdayamıyorlardı yerlerinden. Eğer Kerberos'u götürmek için o sırada Herakles inmemiş olsaydı Hades'e, Teseus da sonsuza değin kalacaktı orada, Periyatos gibi. Herakles Teseus'u kurtarıp çıkarmıştı cehennemden ama unutma koltuğu denen yere oturan Periyatos bir daha kalkamamıştı yerinden. Teseus gücü gibi zekası da yüksek bir kahraman olarak nitelenir genellikle. Herakles'in ise biraz geri zekalı olduğu söylenir. Buna en belirgin örnek olarak da onun yerin altında Hades ile dövüşerek Alkestis'i kurtarması gösterilir. Peki Teseus'un işi neydi öyleyse Hades'te? Üstelik Herakles sonsuz gücüyle üstlendiği her işin altından yüzünün akıyla çıkıyordu. Oysa yüksek zekalı Teseus gücünün sınırlarını hesaplayamamış olmalı ki yapacağı işte bir de geri zekalı Herakles'e muhtaç oldu kurtulmak için. Neyse, o böyle Hades'le uğraşa dursun, o sırada Dioskurlar da Troizen'e gelip kız kardeşleri Helena'yı geri aldılar. Bununla da yetinmeyerek bir de Teseus'un annesini Sparta'ya kaçırdılar ve kardeşlerine hizmetçi yaptılar onu. Teseus bir karı daha alayım derken annesini de kaçırmıştı elinden böylece. Teseus Ariadne'nin kız kardeşi Phaidra ile evlenmişti. İlk karısı Antiope ya da Hippolyta ölünce. Phaidra Teseus'a Akamas ve Demofon adında iki oğul vermiş ama sonra da üvey oğlu Hippolytos'a aşık olmuştu. Bu öykünün ayrıntısını Poseidon bölümünde görmüştük. Teseus yaşlanmıştı artık. Menestheus adlı biri soyluların desteğiyle yönetimi eline geçirdi ve Teseus'u da ülkeden kovdu. O da Skiros adasına çekildi ama çok yaşamadı orada. Skiros kralı Lycomedes arkasından vurarak öldürdü onu. Cesedi Atina'ya getirildi ve anıtsal bir mezar yaptırıldı adına. Ama yurdu için pek çok şey yapan bu kahramanlarının anısını hiçbir zaman unutmadı Atinalılar. Maraton savaşı sırasında Atinalı askerler devasa bir gölge görmüşler. Bu gölge savaşa düşmanları bozguna uğratıyor ve Atinalıları da zafere doğru götürüyormuş. Ulusal kahramanları Teseus'un gölgesiymiş bu. Bellerophontes. Bellerophontes'in öyküsünü uzunca bir biçimde Homeros anlatır İlyadası'nda. Ama daha sonraki eklemelerle genişlemiştir öykü. Bellerophontes düzenbazlığı ile ünlü Sisyphos'un torunuymuş. Glaukos'muş babası ama aslında o da Poseidon'un oğluymuş Teseus gibi. Söylendiğine göre bir av sırasında kaza ile kardeşi Belleros'u öldürmüş de bu yüzden Bellerophontes deniyormuş ona, Belleros'u öldüren anlamını. Kaza ile de olsa bir cinayet işlemişti ve bu suçtan arınması için bir ölümlüye hizmet etmesi gerekiyordu. O da gitti Trinis kralı Proitos'a kapılandı. Proitos'un karısı Stenoboa, Likya kralı Iobates'in kızıydı. Yakışıklı bir genç olan Bellerophontes'e gönül vermişti bu kadın ama ondan karşılığını bulamadı. Bunun üzerine iftiraya yeltendi. Bellerophontes'i ona tecavüze kalkıştığını söyleyerek. Proitos bir mektup yazdı kayınbabası olan Iobates'e ve onu Bellerophontes'e vererek Likya'ya götürmesini söyledi. Mektupta bu gelen kişinin Stenoboa'ya sıkıntılık ettiği ve öldürülmesi gerektiği yazılıydı. Kral Iobates gereğince ağırladı damadının ulağını. 9 gün şölenler ve şenliklerle geçti. 10. gün kral mektubu görmek istedi. Hiçbir şeyden haberi olmayan Bellerophontes mektubu verdi ona. Kral mektubu okuyunca başarılması zor bir görev yükledi Bellerophontes'e. Kahramanımız gidip Himaira adındaki canavarı öldürecekti. Yiğidin boyuna bosuna bakmış ve onu kendi elleriyle öldüremeyeceğini aklı kesmişti. Himaira'ya giden bir daha geri dönemezdi nasıl olsa. Bu Himaira Tayfon'la Ekidna'nın dölünden bir canavardı. Homeros onu önü aslan, arkası yılan, ortası keçi diye tanımlıyor. Hesiodos'a göre ise biri aslan, biri keçi, biri de yılan olmak üzere 3 kafası varmış. Her neyse, Bellerophontes'in öldürmeye gideceği Himaira böyle bir canavardı işte. Bir de üstelik alevler püskürtürdü ağzından ve bütün Likya'yı alt üst ederdi. Bellerophontes kanatlı Pegasos'la gelmişti Likya'ya. Perseus'un öldürdüğü Medusa'nın kanından çıkmıştı bu Pegasos. Bellerophontes Pegasos'a sahip olmayı çok istiyordu ama nasıl bulabileceğini bilmiyordu bu ele geçmez yaratığı. Günün birinde Athena tapınağına gitmiş ve düşünüp dururken uykuya dalıvermişti orada. Düşünde Athena'yı gördü, tanrıça altın bir gem vermişti kahramanımıza. Bellerofontes uyandığında gemi yanı başına görmesin mi? Tanrısal bir işaretti bu demek. Athena ona da yardımcı olacaktı, Perseus olduğu gibi. Attığı bir çifteyle Helikon dağındaki Hipokrene, yani at pınarı kaynağını oluşturan bu vahşi yaratığı bu gem sayesinde eline geçirebilecekti. Bundan sonrası ise zor olmamıştı artık. Pegasus'u buldu Korintos'ta. Hayvanı kolayca kendine alıştırdı ve Likya'ya yolculuğunu da onun sırtında yaptı. Kimayra'yı da onunla birlikte yenecekti ve öyle de oldu. Kimayra güç yetiştiremedi gökyüzünden tepesine binen kanatlı belaya. O ateş çukuruna benzeyen ağzından püskürttüğü alevlerle hem atı hem binicisini kavurmak istiyordu ama Pegasus bir kanat çırpışla yükseliveriyordu göğe doğru. Alevler erişemiyordu onlara. Derken Bellerofontes oklarını yağdırmaya başladı canavarın ağzına doğru. Ucu kurşunlu bu oklar Zeus'un yıldırımlarına benziyordu adeta. Kurşunlar canavarın ateş dolu gövdesinde eriyerek yakıp kavurdular Kimayra'yı. Korkunç yaratık yok olup gitti öteki Echidna soyları gibi ama alevi hiç sönmeden kala kaldı kayaların üzerinde. O gün bugün de yanar durur yanar taş denen yerde. Bu güç görevden yüzünün akıyla sıyrılan Bellerofontes başka güç işlerinde üstesinden geldi. Amazonları ve Solimoyları yendi kanatlı atının sırtında. Bellerofontes'i tanrıların koruduğunu anlayan Iobates, ona ülkesinin bir bölümüyle birlikte kızını da verdi. Ama başarılarından dolayı çok gururlanmıştı kahramanımız. Kendisini tanrılara denk görmeye başlamıştı neredeyse. Gidip tanrıların yurdunu görmek istedi ama onların hoş göreceği bir şey değildi bu. Binlerce yıl önce bir Sümer kahramanı olan Athena da buna benzer bir girişimde bulunmuş, bir kartalın sırtına binip göğe çıkmaya çalışmıştı. Tanrılar delirtmişlerdi kartalı, o da binicisini sırtından atmıştı. Aynısını Olimpos'lu tanrılar yaptılar bu kez. Pegasus'u çıldırttılar, o da Bellerofontes'i attı sırtından. Sonra da tek başına yükseldi göğe. O gün bugündür Zeus'un yıldırımlarını taşır dururmuş. Homeros'a göre bir gün ne olmuşsa olmuş, tanrılar el çekmişler Bellerofontes'ten. O da insanlardan uzakta yemiş bitirmiş kendisini.